Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran'la ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. İnşallah her hafta olduğu gibi önemli bir meseleyi masaya yatırmaya çalışacağız yaklaşık bir saat boyunca. Malumunuz olduğu üzere son dönemde Orta Doğu sıkça tartışılıyor. Aslında son dönemde demek çok doğru da sayılmaz çünkü Orta Doğu Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada da olduğu için, Türkiye'de bu coğrafyanın içerisinde bulunduğu için bizim çok sık gündemimize geliyor. Neredeyse yılın 5-6 ayında en az belki Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Ve işte o iki nehir arasında kalan Mezopotamya olarak adlandırılan yerde tarihin pek çok döneminde gerçekleşen hadiseler bugün de farklı şekillerde zuhur ediyor. Dolayısıyla eğer böyle giderse Orta Doğu'yu sıkça, ısrarla konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Bu haftada inşallah biraz meselenin tarihini, Orta Doğu neresidir sorusu çerçevesinde masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam. Şimdi yani Orta Doğu'yu sizinle konuşmak ayrıca güzel. Çünkü sizin asıl uzmanlık alanınız Orta Doğu. Türkiye'de de Orta Doğu'yu çok iyi bilen isimler yok. Malumunuz yani birileri Amerika'ya gidiyor, yurt dışına gidiyor falan. Böyle bir süre çalışıyor Orta Doğu'yu veya çalıştığını söylüyor. Orta Doğu ülkelerine gidip gören de yok açıkçası. Ve piyasada bir sürü Orta Doğu uzmanı var. Dolayısıyla konuyu sizinle konuşmak ayrıca bir güzellik.
Yok yani biz de bu işin öğrencisiyiz aslında. Yani Orta Doğu uzmanı olmak kolay bir şey değil. Çünkü çok karmaşık denklemlerin olduğu bir bölge aslında Orta Doğu. Yani tarih bileceksiniz, uluslararası ilişkiler bileceksiniz, sosyoloji bileceksiniz, antropoloji bileceksiniz, hatta arkeoloji bile bilmeniz gerekebilir. Bunun yanında dinler tarihi, din alanlarında belli bir müktesebatınız olması gerekiyor. Ve de bölge dillerinden bilmeniz gerekiyor ki işin hakkını verebilesiniz. Doğrusu bu çok kolay değil açıkçası. O yüzden biz de öğrenmeye devam ediyoruz. Eyvallah. Bildiklerimizi de paylaşmaya çalışıyoruz.
Eyvallah hocam. Biz de inşallah istifade edelim. Şuradan başlayalım isterseniz hocam. Orta Doğu kavramı ne zaman ortaya çıktı?
Şimdi siz de aslında girişte güzel bir girizgah yaptınız. Orta Doğu devamlı gündemin ön sıralarında. Ama kavramı Orta Doğu ya da İngilizcesini düşünürsek Middle East kavramını o kadar sık bir şekilde kullanmamıza rağmen kavramın içerisinde bir muğlaklık var. Bunu belki birazdan tartışacağız. Ve genellikle de biz hep Orta Doğu'yu bir krizle, bir çatışmayla, daha böyle negatif şeylerle hatırlıyoruz. Önemli bir Orta Doğu tarihçisi var, Roderick Davis'ın. Onun güzel bir ifadesi var. Diyor ki, coğrafyayı en iyi öğretenlerden birisi uluslararası krizlerdir diyor. Ve yaşadığımız şu son günlerdeki süreçte de aslında dinleyicilerimiz de hak verecektir. Biz bugün Elbap, Cerablus, İdlib, efendime söyleyeyim Aynel Arap gibi yerleri konuştukça öğreniyoruz aslında. Bu Kuzey Suriye'de bugünlerde var olan kriz nedeniyle aslında coğrafyayı bir şekilde daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Yavuz Sultan Selim Mercidabık Savaşı'nı yapmış ama Dağbık neresi kimse bilmiyor yani.
Çok özür dilerim hocam. Mesela İstanbul fethinden yaklaşık 60 küsur yıl sonra kadar alınan, fethedilen topraklar bunlar.
Aynen.
Doğru. Yani İstanbul bizim için neyse aslında
1516.
Evet. Suriye'nin kuzeyi de bizim için o anlama geliyor.
Kesinlikle öyle. Krizler bu noktada çok önemli rol oynuyor. Sadece yani bölgedeki krizler değil, aslında Birleşmiş Milletler'in konuya yaklaşımı ya da büyük güçlerin konuya yaklaşımı da buradaki muğlaklığı gösteriyor. Yani birkaç belki okuma önerileri ileride söylediğimizde de paylaşabiliriz. 1957'deki Eisenhower doktrini mesela gündeme geldiğinde Orta Doğu ülkelerine yardım yapılacak ama Orta Doğu hangi ülkelerden oluşuyor? Bir muğlaklık var. İngiltere parlamentosunda benzer tartışmalar yaşanıyor. Yani Orta Doğu dediğimiz yer neresidir? Hangi ülkeleri kapsar şeklinde çok ciddi muğlaklıklar var. Ve aslında kavram ilk kullanıldığı işte 1900'lerin başından günümüze kadar çok ciddi bir dönüşüm yaşayacak. Ve bu öyle bir dönüşüm ki farklı kesimden insanların Orta Doğu için tanımladıkları coğrafya ya da yerler arasında 3-4 bin kilometrelik uzaklık ve mesafe olacak. Bu noktada ciddi bir daralma yaşadığını ifade ederek ben sorunuza başlamış olayım. O da şöyle ki ilk başlarda Orta Doğu kavrama bilhassa Arnavutluk bölgesi kadar oldukça batıdan, bugün Balkanların hatta biraz daha ötesinden başlatıldığını görüyoruz. Belki şunu da ifade edelim. Bu kavramdan önce neler kullanılıyordu? Hemen öncesinde yakın doğu kavramı var ama onun da öncesinde genel itibariyle kullanılan bir genel bir kavram var. Doğu, Orient kavram ya da Levant kelimesi daha çok Doğu Akdeniz için kullanılıyor. Bu Levant biraz daha spesifik bir bölge için ama Doğu, hatırlayın işte Doğu Ekspresi gibi hem filmler o hem tren seferlerinde biraz daha zihinde canlandırabiliriz. Ama Batı dünyası için özellikle Avrupa için Doğu Osmanlı ile başlıyordu. Yani Osmanlı'nın en büyük belki rakibi Orta Avrupa'da Habsburglar'da, Avusturya, Macaristan'da ve onun doğusundaki topraklar tamamen doğuyu teşkil ediyordu. Orta Doğu kavramının daralmasıyla Osmanlı topraklarının daralması arasında ciddi bir paralellik var. Ben bunu hep izah ederken başka bir kavramdan, bizim coğrafyamızdan, bugünkü Türkiye'nin coğrafyasından başka bir kavramla örnek veriyorum. O da Rumeli kavramı. Yani biz bugün Rumeli deyince daha çok suyun ötesini hatırlıyoruz.
Trakya bölgesini.
Ama evet. Ve Balkanlar belki. Kelimenin kökenine baktığınızda ise Rum ili. İl eski Türkçe'de devlet demek.
Evet.
Rum ise Romalılar için kullanılan bir tabir. Dolayısıyla Anadolu bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Bizans'ın bir parçasıydı. Bu yüzden Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz. Yani Romalı olduğu için değil, Anadolu'da yaşadığı için bunu söylüyoruz. Ama ne oldu? Selçuklu ve Türklerin Anadolu'ya girmesiyle, Anadolu coğrafyasının Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla Rumeli kavramı batıya doğru kaydı. Ve artık suyun ötesi için biz bu tabiri daha çok kullanıyoruz. Benzer şekilde de işte Doğu kavramı çok geniş bir kavramdı Batı için. Daha dar coğrafi alanların tanımlanmasında yeni kavramlara ihtiyaçlar vardı. Ve bu 1890'larda önce yakın doğu kavramı ile karşılanıyordu. Ve burada da aslında 1890'larda da mesela bu bölgeyi önemli kılan önemli krizler var. İşte Osmanlı-Yunan Savaşı 1897, Ermeni meselesi çatışmaları 1894-95'ten itibaren. Bu dönemlerde yakın doğu kavramı genellikle Arnavutluk'tan İran'a kadar ki bir coğrafya için kullanılıyor. Ama yüzyılın başına geldiğimizde, yani 1900'lerin başına geldiğimizde artık yakın doğu kavramı yerine Orta Doğu kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ve burada da birkaç tane aslında önemli isim var. Bu kavramı öne çıkartan, kimisi bir asker, kimisi diplomat, kimisi siyasetçi, kimisi gazeteci. Alfred Mahan mesela bunlardan bir tanesidir. Valentin Şirol bir gazeteci olarak önemlidir. David Hogarth ya da İngiliz Başbakanı Churchill bu anlamda öne çıkan isimler arasında. Ama tekrar edeyim, önemli bir püf noktası diyelim bu kavramı anlamada. Müslüman hakimiyet sahalarının daralmasına paralel olarak kavramın değişiklik geçirdiğini görüyoruz. Anlam daralması yaşadığını görüyoruz. Ve buradaki Müslüman hakimiyet sahalarının daralması da Osmanlı'nın Balkanlarda özellikle toprak kaybetmesiyle artık Orta Doğu kavramının Arnavutluk'tan değil daha doğuya doğru kayarak Anadolu'dan başlaması ve zamanla da belki Kudüs merkezli pergelin bir ucunu Kudüs'e batırıp bir daire çizdiğimizde çizeceğimiz o daire genel olarak bizim Orta Doğu için atıfta bulunacağımız en temel coğrafya olacak.
Hocam hem coğrafya için hem de bu kavramı öne çıkaran kişilerin backgroundlarını, zihni backgroundlarını düşündüğümüzde yani Orta Doğu sanki biraz böyle olumsuz anlamda kullanılan bir kavrammış gibi geliyor bana. Bir de mesela düşünelim şimdi dünyayı bir küre olarak ele aldığımızda biz kendi bulunduğumuz noktadan doğuya bakarsak bizim doğumuz neresi? Yani biz merkezdeysek bizim doğumuz Orta Asya ve Uzak Doğu diye tarif ettiğimiz bölge oluyor aslında. Dolayısıyla ben bu kavramda mesela işte yine Orta Asya örneğinden gidecek olursak yani Middle Asia veya işte Orta Avrupa. Hani bunlar daha genel geçer kavramlar gibi geliyor. Fakat Orta Doğu kavramsallaştırması sanki biraz problemli ve art niyetli bir gibi geliyor.
Zaten
hocam,
asıl muğlaklığın, karışıklığın merkezinde de bu mesele var. Yani Orta Doğu dediğiniz yer kime göre doğu? Yani bir Japon'a göre, Çin'e göre doğu mudur? ya da orta mıdır gerçekten? Yani kuzey güney eksende düşündüğünüzde de bu ciddi bir sorun. Buradaki temel sorun şu, yani bu kavramda herhangi bir ana kıtaya, ana toprak parçasına atıf olmaması. Yani Kuzey Afrika dediğinizde Afrika kıtasının kuzeyi olduğunu anlıyorsunuz. Ya da dediğiniz gibi Orta Asya dediğiniz zaman Asya kıtasının ortasını anlıyorsunuz. Ama Orta Doğu dediğiniz zaman bu kavramı daha önce duymamış birisi için çok muğlak ve havada kalan bir tanımlama yapmış oluyorsunuz.
Mesela Amerikalılar için de aslında Avrupa Doğu oluyor yani.
Doğru. Öyle. Ve belki de ortada.
Evet.
Yani işin bir de öyle boyutu var. Şimdi bu dediğimiz tanımlamanın belki daha görünmeyen kısmında ise bir Avrupa merkezcilik meselesi var. Hı hı. İşte yani tanımlamayı kimler yapıyor? Neye göre yapıyor? Şimdi Avrupa kendisini merkeze alıp ötekini, yani doğusunu kendisine göre tanımladığı için daha yakın bölgelere yakın doğu, biraz daha uzaklıkta olan yerlere Orta Doğu, daha uzak olan yerlere ise Uzak Doğu diyerek aslında Eurocentric ya da Avrupa merkezci bir tanımlama yapmış oluyor. Ve bununla beraber de Avrupa'daki bu insanların, bu kavramı kullanan insanların bütün ön yargıları da aslında bir şekilde literatüre girmiş oluyor. Hı hı. Demin o saydığımız insanların işte bir kısmı denizci. Mesela Alfred Mahan bir deniz stratejisyeni, ilk kullandığında kavramı Arabistan ile Hint Yarımadası'nda bir yer için kullanıyor. Yani bugün Orta Doğu deyince aklınıza gelmeyecek bir deniz bölgesi için bunu kullandığını görüyoruz. Hı-hı. Ya da Valentin Şirol biraz daha kavramı bugünkü coğrafyasına çekecek. O da bir İngiliz gazeteci ve bu konuda The Times gazetesinde ondan fazla makale yazıyor. Bu sefer ağırlık merkezi denizlerden biraz daha petrol bölgelerine kayacak. Bugün de Orta Doğu deyince belki ilk etapta hatırlanan şeyler. Eskiden deve, çöl falan hatırlanırdı ama şimdi petrolden başka bir şey hatırlanmıyor herhalde. O yüzden Valentin Şirol daha çok Bağdat Basra bölgesine atıfla Orta Doğu tanımlayacak. Hı hı. Ve orada da petrol rezervleri bilhassa öne çıkacak. 1910'lardan itibaren Birinci Dünya Savaşı'nda mesela sıklıkla Orta Doğu kavramının kullanıldığını görüyoruz. Akademik literatüre girdiğini görüyoruz. Middle East Command, yani birçok askeri örgütlenmelerin ya da merkez üslerin yine bu başlık ismini taşıdığını görüyoruz. Hı hı. Gittikçe öne çıkan bir yönü olacak. Ve belki yakın zamana kadar da hem Near East hem de Middle East, Yakın Doğu ve Orta Doğu kavramları eş anlamlı olarak da kullanılıyordu. Yani Amerika'da bir üniversiteye gittiğinizde işte Center for Near Eastern Studies de bulabiliyorsunuz. Center for Middle Eastern Studies de bulabiliyorsunuz. Orta Doğu çalışmaları, Yakın Doğu çalışmaları yakın zamana kadar böyle bir eş anlamlı kullanım gibi de durumu söz konusuydu. Ama Yakın Doğu büyük oranda unutulmuş gibi Orta Doğu literatüre özellikle bir baskın bir şekilde yerleşmiş durumda diyelim.
Evet, şimdi bu deve çöl örneğini verdiniz. Bu biraz da Orta Doğu'nun yeraltı kaynaklarından nemalanmaya çalışan devletler tarafından, ya siz buraları boş verin, burada deveden ve çölden başka bir şey yok şeklinde bir yakıştırmaymış gibi de geliyor bana. Yani biz ilgileneceğimiz kadar ilgilenir, siz bu coğrafyayı boş verin falan gibi bir yaklaşım var sanki hocam. Çünkü Fransızların, İngilizlerin özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeye yönelik politikalarını, yaklaşımlarını gördüğümüzde, yani buralar bizim topraklarımız, buraları biz yöneteceğiz, tıpkı Afrika'ya 1850'lerden sonra yaptıkları gibi. Sanki bu yakıştırmada da öyle bir şey sesleniyorum hocam. Yanılıyor muyum acaba?
Ya, burada öyle bir ikiyüzlülük var ki, öyle bir çifte standart var ki, yani bunu hala nasıl sürdürüyorlar, insanın aklı hafsalası almıyor. Nedir bu? Yani Osmanlı bu toprakları yaklaşık 400 yıl yönetmiş. Petrolün daha kendisi bilinmiyor ya da son zamanlarında biliniyor ama kullanım alanı neredeyse yok gibi. Hı hı. Ve bu adamlar günümüzde geliyor, bütün petrol kuyruklarına çöküyor, sömürüyor. Ama literatüre baktığında Osmanlı buraları sömürdü oluyor sonra. Ya şimdi yani son günlerde bile değil mi Amerika işte Kuzey Suriye'deki belli petrol bölgelerinde çekiliyorum demesine rağmen terk etmiyor. Hala asker getiriyor falan.
Tabii. Rusya hocam mesela.
Rusya.
Anlaşma imzalıyoruz ama Kamışlı'yı bana bırakacaksın diyor.
Aynen. Dolayısıyla bu kadar bariz bir ne diyelim sömürgecilik, petrol ya da doğal kaynaklar ilişkisi varken bütün yükü böyle Osmanlı'ya yıkmak gibi bir ikiyüzlülük ve çifte standart var ki maalesef bunu hala çok literatürden kaldırabilmiş bile değiliz.
Evet.
Yani burada bunu belki daha sonra konuşuruz ya da önceki sohbetlerimizde konuştuk mu? Sömürgeci tarih yazıcılığının çok ciddi bir etkisi var.
Hı-hı.
Yani buralar sömürülürken işte 1900'lerdeki yıllarda manda rejimleriyle aslında zihinlere formatlar atıldı. Tarih ders kitapları vesaire.
Evet.
Dolayısıyla geçmişle bağları kopartılarak bu insanlar bir şekilde Osmanlı'ya karşı rakip olarak oluşturuldu ya da suni kahramanlar oluşturuldu. Bu literatür maalesef Arap halklarının vicdanında böyle bir kanaat olmasa da resmi söylemlerde karşımıza çıkıyor.
Hocam peki şimdi kavramın bu söyleyeceğim cümlenin etrafında biraz dolandık. Net bir şekilde sormak isterim. Yani Orta Doğu kavramsallaştırmasının arka planında da sömürgeci zihniyet vardır diyebilir miyiz?
Şöyle dolaylı olarak diyebiliriz. Hı hı. Niye? Yani bir defa kavram 1900'lerin başlarında ortaya çıkıyor. Yani tam Osmanlı'nın gerilediği bir dönem ve artık yani Osmanlı mirasının ne olacağı, nasıl paylaşılacağı konularının tartışıldığı bir dönem. Bu coğrafyadaki doğal kaynaklar, efendime söyleyeyim, bilhassa burada yürütülen istihbarat savaşlarında düşünürsek, Gertrude Bell'ler, Lawrence'lar vesaire, bununla paralel bir bağlantılı, dolaylı bir kullanım olduğunu söylemek mümkün aslında.
Hı-hı.
Demin de şeyi sordunuz, aslında hep biz Orta Doğu deyince çatışmayı hatırlıyoruz ya da çok olumlu şeyler hatırlamıyoruz diyorsunuz. Doğru. Bu biraz daha aslında bizim zihinlerimizdeki bir yanılsamayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu çatışma meselesi daha çok 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra ortaya çıkan bir şey.
Hı-hı.
Yani bu coğrafya 400 yıl boyunca önemli bir çatışma görmeden farklı dinlerden insanların, kültürden, etnisiteden insanların barış içerisinde yaşadığı bir coğrafyaydı. O çatışma sanki son 60-70 yıldaki bir durumu biz bütün 400-500 yıllık geriye doğru okuyup değerlendirme gibi bir yanılsama içerisindeyiz. Geçmişte böyle bir durum söz konusu değildi. İki, bir diğer nokta da Orta Doğu'yu biz genellikle kültürel anlamda tanımlıyoruz. Yani bunun bir coğrafi karşılığı yok. Onu demin ifade etmeye çalıştım. Yani herhangi bir coğrafi kıtaya, ana karaya atıfta yapmadığımız için daha çok tanımlamalar jeokültürel bir tanımlama. Ve bu tanımlamanın içerisinde de özellikle iki temel husus öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın tarihi mirası, bir diğeri de İslam dini. Orta Doğu konuşurken kaçınılmaz olarak bir şekilde İslam ve Müslüman toplumları işin içerisine giriyor ve diğer taraftan da Osmanlı'nın tarihi mirası da bu tartışmanın bir parçası oluyor.
Eyvallah hocam. Dilerseniz bir ara verelim.
Olur.
Ardından önemli konu, hakikaten daha soracağım çok şey var. İkinci bölümde bunları konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamla birliktesiniz. Bu hafta Orta Doğu kavramı üzerine biraz konuşuyoruz. Orta Doğu kavramının ne olduğunu, Orta Doğu'nun neresi olduğunu daha doğrusu masaya yatırmaya çalışıyoruz. Hocam birinci bölümde bir kavramsallaştırma üzerinden konuştuk. Bunun ne kadar doğru olduğunu, bu yakıştırmanın Orta Doğu tanımlamasının ne kadar doğru olduğunu konuştuk. Peki bugün Orta Doğu olarak tanımlanan bölgeden ne anlamalıyız? Hangi devletler, hangi sınırlar Orta Doğu tanımlamasının içerisine giriyor?
Evet, yani burada da kesinleşmiş bir tanımdan bahsedemiyoruz. Aslında iki farklı yaklaşımdan belki bahsetmek mümkün. Birisi çok daha geniş bir Orta Doğu tanımlaması. İşte Fas'tan başlatıp Yani neredeyse Atlas Okyanusu'ndan en batıda, en doğuda da Hindistan'a kadar, yani Afganistan ve Pakistan'da içerecek şekilde çok geniş bir doğu batı eksenli bir yere atıf olduğunu görürüz. Kuzey güney olarak düşündüğümüzde de Kafkaslardan başlayıp güneyde ta Sudan, Etiyopya'da dahil olmak üzere en geniş anlamda böyle bir coğrafya atıf yapıldığını görüyoruz. Yani adeta eski dünya dediğimiz Afro-Avrasya kıtasının böyle kesişim noktası diyeceğimiz, kesişim bölgesi diyeceğimiz bir alan en geniş anlamlı Orta Doğu olarak tanımlanabilir. Bazen bu yabancı literatürde MENA diye kısaltılıyor. Middle East and North Africa diye. Ama bugün itibariyle Orta Doğu dediğimizde biz aslında daha küçük bir coğrafyaya atıf yapıyoruz. Aradan önce de söylemiştim. Genellikle pergelin ucunu Kudüs'e batırdığımızda ve çok büyük olmayan bir daire çizdiğimizde elde ettiğimiz coğrafi alan bizim bugün sıklıkla Orta Doğu diye atıf yaptığımız dünyaya denk geliyor. Burada tabii temel soru şu olabilir. Yani demin de ifade ettik, İslam ve Müslüman toplumlarla bu kavramın, bu coğrafyanın bağlantısı nedir? Ya da farklı şekilde soracak olursak, Orta Doğu coğrafyası İslam dünyasına eşit midir?
Çok özür dilerim hocam. Oraya geçmeden önce isterseniz şunu tam yeri gelmişken sormak istiyorum. Yani şimdi bu ismini zikrettiğiniz coğrafyalar aslında Batı dünyası tarafından hedef alınan coğrafyalar. Ve kavramın da muğlak bir kavram olduğunu, her an değişebilecek bir kavram olduğunu söyledik. Peki bugün Orta Doğu olarak tanımlanan alanın önümüzdeki günlerde bu sınırların genişleme ihtimali var mı? Yani bundan 20 sene sonra bugün Orta Doğu olarak tanımlanan bölgeye başka devletler, başka coğrafyalar da katılabilir mi bu çerçeveden bakarsak?
Ya bu tabii kolay bir şey değil. Yani öyle birkaç yılda olacak bir şey değil. Daha çok 10 yıllar, belki yarım asır, asırlar süresinde olabilecek bir şey. Yani nasıl ki Osmanlı hakimiyet alanları daraldıkça, Orta Doğu kavramı daraldıysa, tersine bir genişleme olduğunda da bu pekala mümkün olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, bugün Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi niye Batı dünyasını bu kadar rahatsız ediyor? Aslında yeniden bir Osmanlı hortluyor mu şeyi var, yani anlayışı var zihinlerde. Ya da bazen bizim medyamız da buna ne diyelim körükle gidiyor. İşte Mondros'tan 100 yıl sonra harita çizen ülke konumuna geldik şeklinde yorumları mesela okuyorsunuz sosyal medyada vesaire. Tabii ki böyle bir korku var. Gerçi şunu da kabul etmek lazım. Artık günümüzde fetih dönemi büyük oranda bitti. Büyük oranda diyorum çünkü net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde böyle sanki 18. yüzyıla dönmüş gibi oldum yani. Büyük oranda bitti ama nüfuz alanları hala devam ediyor. Yani bunların genişlemesi çok daha hızlı ve kolay olabiliyor. Türkiye'nin Somali'deki, Sudan'daki, Katar'daki nüfuz alanı, yani tarihsel sürecin birkaç yılda oluşmuş bir nüfuz alanı.
Harita üzerinde olması bile sosyolojik anlamda.
Aynen. Belki 10 yıl sonra Somali'yi de Orta Doğu içine çok rahat katacaksınız, tartışacaksınız. Ama tekrar ediyorum, bu bir coğrafi anlamda bir fetih hareketi gibi genişlemek anlamına gelmeyebilir. Öyle düşünüyorum.
Peki hocam, işte az önce de temas ettiğiniz konuya gelelim. Orta Doğu'dan İslam dünyası mı anlaşılmalı? Yani Orta Doğu denilen coğrafyanın içerisinde çoğunlukla İslam ülkelerinin, Müslüman ülkelerin bulunduğunu görüyoruz. Orta Doğu'dan bunu mu anlamalıyız o halde?
Biraz böyle zihinlerde bir denklem var gibi. Yani hani dedik ki Orta Doğu deyince belki en önemli akla gelen şeylerden bir tanesi İslam. Ve çoğu zaman da bu İslam'ın çok olumlu bir anlatısı akla gelmiyor. İşte militan İslam, İslami terörizm falan tarzı ya da Bin Ladinler, Daeşler, El-Kaideler vesaire daha çok akla geliyor. Bir defa bu tanımlama doğru bir tanımlama değil. Yani ya da denklem diyelim. Orta Doğu ve İslam dünyası arasında kurulmak istenen denklem. Evet, belli bir örtüşmeden bahsedilebilir. Ama şunu özellikle altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum ki Müslüman toplumların büyük çoğunluğu Orta Doğu dışında yaşıyor. Hı hı. Yani Endonezya bugün en büyük İslam ülkesi. Hindistan'da işte 150 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bangladeş'te 100 milyonun üzerinde. Eğer işte biraz daha dar Orta Doğu'dan bahsedersek Pakistan yine çok büyük bir İslam ülkesi, 100 milyondan fazla nüfusu var. Yani istatistiksel olarak baktığımızda Müslümanların daha büyük bir kısmı Orta Doğu dışında yaşadığı için bu denklemi çok net bir şekilde söyleyemeyiz. Yani Orta Doğu eşittir İslam dünyası diyemeyiz. Bir diğer açıdan bu coğrafya içerisinde yaşayan Müslüman olmayan topluluklar, hatta devletler var, İsrail gibi. Bu denklemi çok sağlıklı bir şekilde kullanmayı açıkçası tavsiye etmiyorum. Ama burada önemli bir Amerikan tarihçisi var, Marshall Hudson. Kendisi İslam toplumları uzmanı, vefat etmiş birisi. Söylediği çok önemli tezlerden bir tanesi şuydu: Müslüman toplumların dünya tarihindeki konumu yeniden konumlandırılmalı diyor. Yani sanki Müslüman toplumlar Orta Doğu'ya sıkıştırılmış gibi tarih kitapları anlatıyor. Dolayısıyla bugün örneğin Amerika'da İslam ikinci din, Avrupa'da yine her geçen gün müntesipleri artıyor. Orta Doğu dışında çok sayıda Müslüman topluluk var. İslam tarihi aslında bu coğrafi dağılım göze alınarak dünya tarihi içerisinde yeniden değerlendirilmeli. Diğer taraftan bir de tabii İslam dünyası eşittir Arap dünyası gibi algılamalar
aslında
da var.
Aslında kritik soru da bu hocam.
Belki biraz da o petrol, çöl, deve gibi simgeler hep böyle Doğu ve Orta Doğu için bizim aklımıza gelen simgeler. Bunlar büyük oranda Arap dünyasıyla da eşleştiği için zihinlerde böyle bir algı da söz konusu. Ama en küçük halini düşünsek bile o Orta Doğu coğrafyasını, içerisinde Türkiye gibi, İran gibi, İsrail gibi Arap olmayan topluluklar var. Ve bunlar bölgenin en önemli ülkeleri hatta. Yani bugün İsrail bölgede belki problemlerin merkezinde. Evet. Efendime söyleyeyim, yaşanan en büyük çatışmaların önemli bir kısmı İran merkezli ya da İran üzerinden konumlandırıyor ülkeler kendilerini ve Türkiye'de bölgenin en önemli aktörlerinden biri. Arap ülkeleri arasında belki bu kadar öne çıkan bir ülke bile yok.
Yok.
Yani en belki önemlisi Mısır. Efendime söyleyeyim, Mısır'da işte İsrail'den sonra en büyük Amerikan yardımı alan ülke.
Nispeten daha bağımsız görünen, değil mi hocam?
Ya bağımsız görünüyor mu? Orası bile şüpheli. Yani sizi ne kadar bağımsız tabii, görünüyor? Tabii. Çok şüpheli. Yani
Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle falan kıyaslayınca.
Aynen. Şimdi dolayısıyla bu Arap dünyasındaki Arap ülkelerin önemli bir kısmı göbeklerinden batıya bağlı ülkeler.
Kuruluş kodları gereği aslında.
Aynen öyle. Türkiye gibi, yani tekrar soruya dönecek olursak, yani Orta Doğu eşittir Arap dünyası mıdır? Ama güçlü bir Arap aktör bile görmüyorsunuz.
Evet.
Yani bırakın başka etnik unsurların varlığını, güçlü bir Arap aktör bile görmüyoruz yani. Bu tabii ki onları bölgeden göz ardı ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama Türkiye, İran, İsrail gibi Arap olmayan unsurlar çok daha merkezde ve güçlü bir konumdalar diyebiliriz.
Bu da tam olarak hocam birinci bölümde sorduğum soruyla ilişkili. Oraya biraz bağlamak isterim. Yani sömürgeci devletlerin kendilerine hedef olarak belirlediği coğrafyalar buraları olduğu için, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak'ta, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, işte Arap Yarımadası'nda böyle bölük pörçük devletler oluşturuluyor ve bunları adeta uzaktan kumandayla, ifade doğru bir ifade midir bilmiyorum ama uzaktan kumandayla idare etme metoduyla yönetiliyor. Dolayısıyla hani biraz da kavramsallaştırmayı bu çerçeveden bakmak gerekiyor sanki. İşte gidelim, doğru, böyle bir bölge tayin edelim ve orada bunların yeraltı kaynaklarını alıp istediğimiz gibi kullanalım şeklinde bir yaklaşım söz konusu.
Ve yani şimdi zaman zaman görürüz, mesela Trump'ın Orta Doğu'daki Arap ülkeler için ya da onların liderleri için kullandığı o kadar aşağılayıcı bir üslup var ki.
Evet.
Ya bırakın Arapları, bizi rahatsız ediyor değil mi?
Evet.
Yani onların işte arkalarını biz doğrultuyoruz, o biz olmasa kendilerini koruyamayacaklardan tutun da şu kadar silah sattım falan deyip.
Halbuki parayı veren onlar.
Aynen.
Sömürülen onlar, sanki hami gibi davranan, koruyan, öyle, kollayan Amerika. Öyle bir yaklaşım var maalesef.
Dolayısıyla burası, tekrar ediyorum, Batı dünyasıyla çok ciddi bağlarla bağlı durumda. özgür bir, ne diyelim, Arap dünyasında siyasi bir hareketin başlaması çok kolay gözükmüyor, evet, açıkçası.
Nitekim hocam 2011'de 2010'da bir deneme gerçekleşti ama
Arap Baharı.
Evet, maalesef sonu hüsran oldu.
Evet.
Ona da izin vermiyorlar. O, yani böyle bir bağımsızlık hareketinin arkasında da aslında yine Batı dünyası var. Ve ortaya çıkan tabloyu maalesef hep birlikte izliyoruz.
Ya aslında işte demokrasi gibi, yerinden yönetim gibi ifadelerin ne kadar çifte standartlı olduğunu, evet, görüyoruz yani.
Evet.
Bakıyorsun Filistin'de Hamas seçimle geliyor, Mursi seçimle geliyor ama onlar bir şekilde terörist olmaya devam ediyor. Ama darbeci birisi geldiğinde en büyük demokrat da olabiliyor.
Tabii. Yani şeyin hocam, yine Amerika'nın Irak'a girişinde de keza 2003'teki saldırıdan bahsediyorum. Orada da benzeri bir durum söz konusu. Yani bir diktatörü alaşağı etmek için, devirmek için harekat gerçekleştiriliyor, saldırı gerçekleştiriliyor. Amacı da işte bölgeye demokrasi getirmek. Fakat ortaya çıkan tabloya bakıyorsunuz, böyle parça paramparça olmuş, sürekli bir kaos yaşayan ve artık yaşanılamayacak duruma gelen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Keza Suriye için de aynı şey söz konusu.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ifade buyurduğunuz gibi demokrasi kavramı da aslında yine biraz Batı'nın kendi kafasına göre yorumladığı ve dünyaya bu şekilde tanıttığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi Orta Doğu kavramı muğlak bir kavram dedik. İçerisine dahil olan ülkelerin özellikle Batı menşeli bir takım yaklaşımlar sonucu belirlendiğini söyledik. Biz Orta Doğu kavramına alternatif olarak neleri kullanmalıyız hocam?
Evet, yani bu kadar problemli bir kavram ise alternatiflerini de üretmek lazım, değil,
evet,
mi? Yani şimdi bir defa kavramın kullanılmaya başladığı dönemlerden başlayacak olursak tam da Osmanlı'nın zayıfladığı, çökmeye başladığı, Birinci Dünya Savaşı'yla siyasi hayatına son verildiği bir dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Osmanlı bu coğrafya için kullandığı tek yeknesak bir kavram yok. Yani Osmanlı belki daha dar kavramlar kullanıyordu. Asya-i Osmani, bütün mesela Osmanlı Asya'sı için kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkıyor. Ama belki o bölgenin farklı parçaları için kullanılan kavramlar vardı. Siz de girişte bahsettiniz. Mesela Mezopotamya bölgesi, iki nehir arası için cezire bölgesi sıklıkla kullanılan bir ifade. İşte yabancı literatürde muhtemelen Fransızca kökenli olması lazım. Levant kelimesi daha çok Doğu Akdeniz bölgesi için kullanılıyor. Ama bizim bu Doğu Akdeniz dediğimiz yer, Osmanlı biraz daha geniş bir coğrafyaya atıfla kullandığı tabir Bilad-ı Şam. Yani bugünkü Suriye, Filistin ve İsrail bölgesinde kapsayacak şekilde bir tanımlama olduğunu görüyoruz. Mısır tarih boyunca hep, yani tarih boyunca hem Osmanlı döneminde, bırakın şeye kadar, yani antik dönemde bile hep bütün bir coğrafya olmuş. O yüzden Mısır dendiğinde çok net bir coğrafyaya atıf yapıldığını görüyoruz.
Köklü bir medeniyet olduğu için belki de.
Aynen. Yani milattan önce 3000 yılında aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşmesiyle oluşan bir gelenek oluyor orada. Hicaz mesela Osmanlı'nın yaptığı ayrı bir atıf. Daha çok Arap Yarımadası için kullandığı bir tabir. Bu tabirler aslında daha küçük bölgeler için kullanılmaya devam ediyor. Ve bu tekrardan kullanılabilir mi? Yapılabilir aslında. Yani günümüzde de bunları kullanmak mümkün. Şöyle söyleyeyim, yani en genel anlamda Osmanlı bu coğrafyanın bütün için kullandığı bir kavram yoktu. Belki bu küçük coğrafi kavramları yeniden ihya etmek gerekecek. Günümüzde yaşanan bu siyasi krizlerde, uluslararası krizlerde bir şekilde bizim bu tabirleri yeniden ihya etmemize aslında bir vesile olması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah. Hocam son 3-4 dakikamız. Şimdi hani biz meseleleri, problemleri masaya yatırıyoruz. Türkiye'deki genel bir problemden bahsedeceğim. Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Fakat hani çözüm önerisi nedir? Ne yapmak gerekir? Sorusunun cevabını genellikle pek vermeden bu gibi konuşmaları ve tartışmaları bitiriyoruz. Şimdi Türkiye'de Orta Doğu üzerine konuşan pek çok isim var. Programımızın başında da bunu ifade etmiştik. Fakat hani bunların ne kadar Orta Doğu uzmanı olduğu açıkçası soru işareti. Dolayısıyla bizim bu topraklarda yaşayan gazetecilerin, akademisyenlerin, yazarların, belki bir kademe daha gideceğim devletin, Orta Doğu coğrafyasına bakışı, bununla ilgili yapması gereken, ortaya koyması gereken şeyler ne olmalıdır? Yani siz Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Veya uluslararası arenada Orta Doğu meselesiyle ilgili Türkiye'nin yaptığı kamu diplomasi çalışmalarını yeterli buluyor musunuz hocam?
Ya şimdi bir mesleği, işi gücü bu olduğu halde ne diyelim, çok vasat ya da hatta vasatın altında iş üretenler var. Ve bazen de bakıyorsun hiç işi gücü bu olmadığı halde kendini öyle güzel yetiştirmiş insanlar ve insan kaynakları var ki gerçekten iyi şeyler üretiyor. Bunun için aslında bir bölgeyi gezmek lazım. Yani belki de bizim en az yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Yani masa başında üretilen bilgiyle sahadaki gerçeklik çoğu zaman birbirine uymuyor. Ya da ciddi farklar ortaya çıkabiliyor. O yüzden bölgedeki halklara temas etmek buradaki en önemli nokta. Bunu yapmak için de tabii ki ciddi bir dil yeterliliği istiyor.
Yani, sahayı bilmek önemli değil mi?
Sahayı bilmek çok önemli. Yani eğer işte siz bugün Rasulayn ya da Rasulayn, Tel Abyad, İdlib, buraların topografyası nasıldır, kimler yaşar bilmiyorsun. Araplar mı yaşıyor, meskun, Kürtler mi yaşıyor, bunları bilmiyorsanız siyasi operasyon da yapmanız mümkün değil.
Tabii.
Dolayısıyla saha bilgisi oldukça önemli. Ha, belki de devletin şey yapması lazım, yani araştırmacılar için bunu mümkün kılması lazım. Yani yeni yeni bazı kurumlar ortaya çıkıyor. Hem bu coğrafyanın dillerini öğretiyor. Arapçadır, Farsçadır, işte Kürtçe, İbranice vesaire gibi. Ama aynı zamanda bu ülkelerde adayların, öğrencilerin, araştırmacıların belli vakit geçirmesine imkan sağlayacak burslar ya da fırsatlar oluşturmak lazım. Erasmus programı benzeri programlar yapmak lazım. Yani bugün eğer Orta Doğu'yu öğrenmek için Amerika'ya gidip master doktora yapılıyorsa burada bir sıkıntı var.
Evet.
Yani niye?
Bir dönemde çok pardon, Osmanlı'yı öğrenmek için Amerika'ya gidilip master doktora yapılıyordu.
Doğru. Yani Orta Doğu içerisinde yaşıyoruz. Bütün kaynaklar elimizde. Yani arşivinden tut da günümüzdeki her türlü imkanlar söz konusu. Ben de bileyim Katar'da çok iyi Amerikan üniversiteleri var,
evet.
Katar'da. Kuveyt'te. Yani ben de bileyim Beyrut'ta çok iyi üniversiteler var. Dolayısıyla buralara gidip gelmeyi, öğrenci değişimi, hoca değişimini belki biraz daha kolaylaştırmak lazım açıkçası. O yüzden sadece Batı kaynaklarından beslendiği zaman araştırmacılar, ilk kısımda ifade etmeye çalışmıştım, o literatürdeki ön yargıları bir şekilde de almış oluyorsun satıralarınla. Şimdi Orta Doğu öyle bir coğrafya ki yani arkeologlarından işte diplomatlarına, askerlerinden gazetecilerine kadar birçok farklı kesimden insanlar aslında bu tür kavramları kavramsallaştırmış ve bunların ön yargıları, bölgeye yaklaşımları da bir şekilde o çalışmalara sinmiş durumda. Yani misyonerlik faaliyetlerinden tutun da işte Osmanlı aleyhtarı tavırlara kadar birçok yaklaşım görülebilir burada. Dolayısıyla sadece Batı dillerine dayalı bir çalışma, Batı literatürünü kullanarak yapıldığı bir çalışma olduğu zaman belli sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ya da daha farklı bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki Orta Doğu ile ilgili bir çalışma yapacaksınız. Kaynak olarak ne kullanabilirsiniz? Tarih ile ilgili. Osmanlı arşivini kullanabilirsiniz. Ya da o bölgede faaliyet yapmış yabancı büyükelçilerin raporlarını, İngiliz, Alman vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi araştırmacı bakıyor, Osmanlıcayı okumak kargacık burgacık kelimeler var. Çok zor ve hammaliyesi çok fazla. Okumanız ayrı bir dert, bunları anlamanız ayrı bir dert, sonra günlük kullanıma dönüştürmeniz ayrı bir dert. Diğer taraftan İngiliz bakıyorsun, adam tane tane İngilizce anlatıyor, yazmış. Bir de tezi İngilizce yazıyorsan ne kadar kolay oluyor falan gibi bakılıyor. Ama işte o literatürdeki adamın yazdığı cümleleri sen bir şekilde dönüştürsen bile çoğu zaman Osmanlı arka planıyla mukayese etmediğin zaman ciddi yanılsamalara neden olabilir. O önyargıların sorgulanmadan alınmasına neden olabilir. Yani bunlar benim ilk etapta ne diyelim gördüğüm, karşılaştığım sıkıntılar ve buna rağmen bazen bakıyorsunuz, özellikle sosyal medya ilginç bir mecra. Akademisyen değil, araştırmacı değil ama bölgenin dilini biliyor, hatta oraya gitmiş, çok gezmiş birisi. Bölgedeki krizler hakkında o kadar içeriden ve isabetli paylaşımlar yapıyor ki insan şaşırıyor gerçekten. Dil becerisi, gezmek, halkları tanımak, onlara temas etmek bu noktada benim olmazsa olmaz diyeceğim noktalar arasında.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Yine keyifli bir sohbet oldu. Hakikaten bu konuyla ilgili aslında konuşacak daha çok mesele var. Belki nasip olursa bir gün tekrar Orta Doğu konusunu başka veçeleriyle masaya yatırırız. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyu konuşacağız. Tekrar teşekkür ederim.
Peki, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikteydiniz. Orta Doğu'yu konuştuk. Orta Doğu kavramını, Orta Doğu'nun coğrafya olarak neyi ifade ettiğini konuştuk. Tabii hali hazırda hala bu topraklarda maalesef krizler devam ediyor. İnşallah umudumuz, niyazımız o ki Orta Doğu tekrar huzura ve refaha kavuşsun. Böyle temenni ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.